Tanrı sözünden yorumunu yapmakta olduğumuz Yeremye peygambere ağlayan, yüreği kırık olan peygamber denilmektedir. Yeremye bir rahibin oğluydu. Doğmadan önce peygamber olarak seçilmiş ve genç yaştayken de peygamber olmaya çağrılmıştı. Yeremye peygamber hizmetine Kral Yoşua'nın hükümranlığı sırasında başladı ve onun ölümünde ağıt yazmıştır. Çok kötü bir dönemde yaşadığı için evlenmesi yasaklanmıştı bu peygamberin. Yeremye peygambere halkı inanmadı, halkı tarafından reddedildi, nefret edildi, ayakları tomruğa bağlanarak dövüldü, hapse atıldı, vatana ihanetle suçlandı. Peygamberin halka duyurduğu mesajı kendi yüreğine büyük bir yüktü. Yeruşalim'in imha edilişini ve halkın Babil'e sürgüne gönderilmesini gördü. Babil güçlerinin komutanı onun kentte kalmasına izin verdi. Geride kalanlar Mısır'a kaçmayı istediklerinde Yeremye peygamber bunun aleyhinde peygamberlik etti. Geride kalanlarla birlikte Mısır'a gitmeye zorlandı ve orada öldü. Gelenekler Yeremye peygamberin geride kalan kendi halkı tarafından taşlanarak öldürüldüğünü yazar. Yeremye dikkate değer bir adamdı. O Tanrı'nın ağlayan bir çocuğuydu. Tanrı bir annenin kalbine titreyen bir sese ve yaşlarla dolu gözlere sahip olan bu adamı ağır bir yargı mesajı vermek üzere seçti. Yeremye peygamber İlyas kadar güçlü, Yeşaya kadar iyi konuşan ya da Hezekiel peygamber kadar meleksel değildi. Ürkek, çekingen, çaresizliğinin bilincinde olan, hiçbir zaman tatmadığı birazcık anlayış ve sevginin özlemini çeken biriydi. Yeremye hizmetine Yeşaya'dan 100 yıl kadar sonra başladı. İşine Kral Yoşua'nın zamanında başladı ve Babil'deki sürgün sırasında da devam etti. Halkının Babil'de 70 yıl sürgün kalacaklarını önceden bildiren oydu. Ayrıca sürgünlük dönemindeki karanlığın ötesindeki ışığı da gördü. Başka hiçbir peygamber gelecek hakkında bu kadar ışıl ışıl bir mesaj vermemiştir. Yeremya'nın mesajını niteleyen sözcük 13 kez geçen sadakatsizlik sözcüğüdür. Rabbe karşı olan sadakatsizlik. Yeremye halkını Rabbe sırtlarını döndükleri için eleştirdi, onların başına gelecek yargıyı belirtti. Bir an önce Rabbe dönmelerini istedi ama onu kimse dinlemedi. Yeremye kitabının ana hatlarına gelince bölüm 1'de Yoşua'nın hükümranlığı sırasında peygamberin çağrılması yer almaktadır. 2'den 20'ye kadar olan bölümlerde Sidkiya'nın hükümranlığından önce Yahuda ve Yeruşalim'e ilişkin verilen peygamberlikler. 21. bölümden 29. bölüme kadar olan kesimde Sidkiya'nın hükümranlığı sırasındaki peygamberlikler, 30. bölümden 39. bölümler arasında 12 oymağın geleceği ve Yahuda'nın yakında sürgünlüğü hakkındaki peygamberlikler, 40-42. bölümlerde Yeruşalim'in yıkılmasından sonra diyarda kalanlara verilen peygamberlikler, 43-51. bölümler arasında Yeremya'nın Mısır'daki son günleri sırasında verilen peygamberlikler ve son bölüm olan 52. bölümde de Yeruşalim'in yıkılacağı hakkındaki peygamberliğin gerçekleşmesi yer almaktadır Yeremya kitabında. Şimdi Yeremya kitabının yorumuna kaldığımız yerden devam edeyim. Yorumunu yapmakta olduğumuz Yeremya kitabının 4, 5 ve 6. bölümlerine bakacağız bu programımızda değerli dinleyicilerimiz. Şimdi Kral Yoşua'nın reform hareketini gerçekleştirdiği dönemdeyiz. Ama Tanrı sözü tapınakta henüz bulunmamıştır. Bu yüzden bu bir uyanış değil, bir reformdu. Gerçekleşmekte olan şey çok yüzeyseldi. Yeşua içtendi ve Tanrı'ya dönmüş olduğu kesindi. Yeremya'yı dinliyordu. Ama Yeremya peygamber verdiği peygamberliklerin bazılarında onlara tam olarak ne durumda olduklarını bildirdiği halde halk Tanrı'ya içtenlikle dönmüyordu. Şimdi Yeremya'nın verdiği ikinci mesajdayız. Bu mesaj 3. bölümde başlamıştır ve 6. bölümün sonuna dek devam eder. Halkın sadakatsizliğini ele alır. Bütün bunlara rağmen onun kız kardeşi Hayin Yahuda bütün yüreğiyle bana dönmedi, ancak isteksizce döndü. Rab böyle diyor, diyor Yeremye 3. bölüm 10. ayette. Tanrı'ya sadece dışınsal bir şekilde dönüyorlardı. Tapınağa gidiyor ve ayinlere katılıyorlardı ama yürekleri yaptıkları şeyde değildi. Bu Yeşua'nın, yani Kral Yeşua'nın gerçekleştirmek istediği bir şeydi. Bu da uyanış olmadan reform olamayacağını gösteriyor. Uyanış olmadan yapılan reform hiçbir zaman gerçek bir değişim değildir ve uzun vadeli değildir. Bugünlerde özellikle de Batı dünyasında görmekte olduğum şeyin de gerçek uyanış olduğundan emin değilim. Tanrı sözüne karşı yenilenen bu ilgi bir uyanış haline gelebilir ama şu anda birçok insanın içinde olduğu şey bir deneyim sarhoşluğu olabilir. Bu insanların gerçekten iman edip yaşamlarını değiştirip değiştirmediklerini zaman gösterecektir. Yeremye peygamberin zamanında Tanrı'ya gerçek bir dönüş yerine reform olduğu halde Yeremye'yi Yeremye 3:16-18'deki harika peygamberliği vermeye yetecek ölçüdeydi. O günlerde bütün ulusların Yeruşalim'de Tanrı'nın evinde toplanacağını söyler. Bu gerçek bile Yahuda'yı tapınaktaki tapınmayı bu kadar ayinsel bir hale getirmeme konusunda uyarmalıydı ama karşılık vermediler. Buna karşın Rab onlara yalvarmaya devam etti. Geri gelin ey sadakatsiz çocuklar. Sadakatsizliklerinizden sizi kurtaracağım. Ülkede büyüyüp sayıca çoğaldığınız günlerde diyor Rab, halk artık Rabbin antlaşma sandığı demeyecek. Sandık bir daha kimsenin aklına gelmeyecek, anımsanmayacak, özlenmeyecek, bir yenisi de yapılmayacak. O zaman Yeruşalim'e Rabbin tahtı diyecekler. Rabbin adını onurlandırmak için bütün uluslar Yeruşalim'de toplanacak. Bundan böyle kötü yüreklerinin inadı uyarınca davranmayacaklar. O günlerde Yahuda halkıyla İsrail halkı kuzeyde bir ülkeden birlikte yürüyecek. Atalarına mülk olarak vermiş olduğum ülkede bir araya gelecekler. Ben Rab demiştim ki ne kadar isterdim seni çocuklarımdan saymayı, sana güzel ülkeyi, ulusların en güzel mülkünü vermeyi. Bana baba diyeceğini, benden hiç ayrılmayacağını sandım. Ama bir kadın kocasına nasıl ihanet ederse, sen de bana öyle ihanet ettin, ey İsrail halkı. Böyle diyor Rab, çıplak tepelerde bir ses duyuluyor. İsrail halkının ağlayışı ve yakarışı. Çünkü doğru yoldan saptılar, tanrıları Rabbi unuttular. Geri dönün ey dönek çocuklar, dönekliğinizi iyileştireyim. Halk, işte buradayız, sana geliyoruz diyor. Çünkü Tanrımız Rab sensin. Evet Rab bütün bunlara karşın bu halka geri gelin ey sadakatsiz çocuklar, sizleri sadakatsizliklerinizden kurtaracağım diyor. Bölüm 4'ün başında Rabbin halkın kendisine karşı yaptığı her harekete yanıtının bir dışa vurumunu buluyoruz. Eğer geri dönersen ey İsrail, eğer bana geri dönersen Rab diyor, İğrenç putlarını gözümün önünden uzaklaştırır, bir daha yoldan sapmasınız. 4. bölüm 1. ayet. Tanrı onlarla gerçekten ilgileniyor ve onları kendisiyle doğru ilişkinin içerisine geri getirmek istiyor. Eğer kendisine dönerlerse onların diyardan ayrılmalarına izin vermeyeceğini söylüyor. 4. bölüm 2-3. ayetlerde şöyle diyor, Rabbin varlığı hakkı için diyerek sadakatle, adaletle, doğrulukla ant içersen uluslar onun aracılığıyla kutsanacak ve onunla övünecekler. Rab Yahuda ve Yeruşalim halkına şöyle diyor, İşletilmemiş toprağınızı sürün, dikenler arasını ekmeyin. Yani değerli dinleyicilerimiz, reform iyi değil. Tohumu toprağa ekebilirsiniz ama önce toprağın hazırlanması gerekir, öyle değil mi? Dikenli toprağa tohum ekmenin bir yararı yoktur. Rabbimiz de bunu başka bir şekilde dile getirmiştir. İncilerinizi domuzların önüne atmayın. Matta 7 ayet 6. Ben Tanrı sözünü vermenin hiçbir işe yaramayacağı bazı zamanlar ve durumlar olduğuna inanıyorum. İnsanların sensasyon yarattığı ve heyecanlı olduğu için müjdeciliğe kalkıştıkları belirli zamanlar vardır. Tanrı, sert toprağınızı yumuşatın der. Değerli bir yorumcunun da dediği gibi, ikna sabanı yüreğin katılaşmış toprağını çevirip havalandırmalıdır. Bu bölümün geri kalan kısmında önce halkın suçlanışı görülecektir. Tanrı onların suçluluğunu bildirecek ve onları Yahve'ye dönmeye çağıracaktır. Sonunda yargı çok açık bir şekilde bildirilecektir. Yeremya'nın bu konuda sözlerinde cimrilik yapmadığına inanabilirsiniz. Ben günümüzde peygamberlerin mesajında teselli mesajından daha fazlası olması gerektiğine inanıyorum. Sert toprağın yumuşatılması gerekir. İnsanoğlu tehlike içerisinde olan bir varlıktır. Dünyanın en büyük uluslarından biri bile bir gecede düşüşe geçebilir. Büyük Babil bir gecede düşmüştü. Büyük İskender bir gecede ölmüştü ve bütün imparatorluğu parçalanmıştı. Roma İmparatorluğu içeriden parçalanmıştı ve aynı şey bugünkü ulusların da başına gelebilir. Büyüklük atom bombalarına ya da yüce dolara, euroya bağlı değildir. İçten içe çürüyoruz. Bir gerileme, ahlaksal bir gerileme var. Birisi çıkıp bunun hakkında bir şeyler söylemeli ama bu konuda çok az şeyler söyleniyor. Bana öyle geliyor ki dikenli toprağa tohum ekiyoruz. Rab bizi bunu yapmamız için uyarmaktadır. Tanrı Yahuda'ya kendisine dönmesi için bir fırsat sunmayı sürdürmektedir. Ey sizler Yahuda halkı ve Yeruşalim'de yaşayanlar! Kendinizi Rab'be adayın. Bunu engelleyen her şeyi yüreğinizden uzaklaştırın. Yoksa yaptığınız kötülüklerden ötürü öfkem ateş gibi yağacak, her şeyi yiyip bitirecek ve söndüren olmayacaktır. Yeremya 4 ayet 4. Halk dışınsal sünneti yerine getiriyordu. Sünnet İsrail ulusuna ait olduklarını belirten bir işaretti ama Tanrı bunu onlara bir tören biçimi olarak vermemişti. Sünnetin çok kesin bir terapi değeri olduğu gösterilmişti ama önemli olan ruhsal değeriydi. Yüreklerinin Tanrı'ya dönmesi gerekiyordu. Şimdi Yeremya kendilerini kuzeyden bir gücün, Babil'in gelip kendilerini yok edeceğine dair uyarmaktadır. Siyon'a giden yolu gösteren bir işaret koyun. Güvenliğiniz için kaçın, durmayın. Üzerinize kuzeyden felaket, büyük yıkım getirmek üzereyim. Aslan ininden çıktı, ulusları yok eden yola koyuldu. Ülkenizi viran etmek için yerinden ayrıldı. Kentleriniz yerle bir edilecek, içlerinde yaşayan kalmayacak. Onun için çula sarınıp, dövünüp haykırın. Çünkü Rabbin kızgın öfkesi üzerimizden kalkmadı. Yeremya 4, 6, 8. ayetler arası. Yahuda 10 oymağın sürgüne gittiğini görmüştü. Şimdi Yeremya onlara bundan bir uyarı almalarını söylüyor. Tanrı yeni bir güç yükseltiyordu. Kuzeydeki gücü ve o güç güneye inip sonunda onları yok edecekti. Doğal insan hiçbir doğruluk ortaya koyamaz. Bu yüzden Yeremya peygamber halkı yüreklerini sünnet etmeye çağırmaktadır. Ama burada halkın Tanrı'ya dönmeyi reddettiğini görüyoruz. Ve bir ulus, bir kilise ya da bir birey Tanrı'yı reddettiği zaman Tanrı da onları reddeder dostum. Rab İsa'nın gelip kendini İsrail kralı olarak sunduğunu hatırlayın. Kendisini reddettiklerinde o da onları reddetti. Onlara bakınız eviniz ıssız bırakılacak dedi. İncil'den Matta 23. bölümün tamamını okuyun. Eğer bu korkuyla betinizi benzinizi attırmıyorsa ne attırabilir bilmiyorum. Yumuşak İsa'dan söz etmeyin. Onu kralları olmaktan reddettiler ve İsa Mesih de kendisini reddedenleri reddetti. Dostum, Tanrı'yı reddetmekte özgürsün. Bu senin özgür iraden. Ama şunu hatırla ki eğer Tanrı'yı reddedersen Tanrı da bir gün seni reddedecektir. Tanrı lütufkardır, kayra doludur, iyidir, sabırlıdır ve çok bekler. Ona dönmen için sana bol bol fırsat verir. Ama ister İsrail, ister kilise olsun, ister fertler, bireyler, Tanrı'yı reddeden ayrıcalıklı insanların başına gelenler, insanın aklını başına getirecek cinstendir. Sonunda Tanrı da onları reddeder ve sonra bütün insanlar onları kötü yola sapmış, reddolunmuş ve değersiz kişiler olarak görür. Günümüzde diri ve gerçek Tanrı'yı izleyen biriymiş gibi hareket eden birçok insan vardır. Birçokları özellikle Batı dünyasında kiliselerinin üyeleridir. Sık sık Amerika'nın Batı ülkelerinin Hristiyan bir ulus olduğu sözünü duyarız. Ben çoğunlukta değerli dinleyicilerimiz, bunların sözde Hristiyanlar olduklarını söylüyorum. Tanrı sözü vurgulanmamaktadır ve bu insanlar diri ve gerçek Tanrı'yı izlemiyorlar. Bu yüzden bu insanlara sözde Hristiyanlar diyorum. Bir dergide bir süre önce hemen hemen kimsenin okumadığı kitap adlı bir makale yayınlanmıştı. Tabii ki kutsal kitaptan söz ediyorlardı. Bu başlıkla aynı fikirdeyim. Makalede şöyle deniyordu. Kısaca kutsal kitabı 3000 yıldan daha uzun bir süre içinde birçok değişik kişi tarafından yazılmış bir kitap olarak tanımlamak, onun sık sık sıkıcı, barbarca anlaşılması güç ve tezatlar ve tutarsızlıklarla dolu 60 küsür kitabın düzensiz bir şekilde bir araya getirilmiş olduğunu söylemektir. Şiir ve propaganda, yasa ve şeriatçılık, mit ve kasvet, tarih ve isterinin bir çorbasıdır. Şimdi dostum, size bir şey söyleyeyim ki bu bir yalandır. Hem de yalanın en büyüğüdür. Makaleyi yazan kişi Tanrı sözünün içeriği hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Sizlere Yeremya peygamberin gününde yaşayan insanlarla aynı konumda olduğumuzu söylemek istiyorum. Onun zamanında ulus Tanrı'yı reddetmişti. Ama halk hala onu izliyormuş gibi yapıyordu. Bu tür insanlar hem Tanrı ve hem de dünya tarafından reddedileceklerdir. Amerikalı Dr. Vernon McGee diyor ki, Amerika'da aynı yolu izlemektedir. Bizler dünyadaki başka insanlar tarafından sevilmiyoruz. Evet, böyle diyor değerli yorumcu Dr. Vernon McGee. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bizler dünyaya demokrasiyi getirecek olan dindar insanlardık. Ne yaptık? Kendi ülkemize yasa tanımazlığı getirdik. Kendi şehirlerimizin sokaklarına yasa tanımazlığı getirdiğimiz gibi ormanlardaki patikalara da yasa tanımazlığı mı götürmeliyiz? İnsanlara götüreceğimiz uygarlık bu tür bir uygarlık mı? Böyle diyor Vernon McGee. Bizler dünyadaki başka insanlar tarafından sevilmiyoruz. Çünkü önce kendimizi düzene koymuyoruz ve önce kendimiz Rabbi ve Rabbin sözlerini izlemiyoruz. Onların peşinden gitmiyoruz. Diğer uluslar bizi küçümsüyorlar. Böyle diyor. Tanrı bunun böyle olacağını söylemişti. Kimse ikiyüzlü bir şekilde Tanrı'dan korkuyormuş gibi yapıp dünyanın hala kendilerine saygı duymasını bekleyemez. Tanrı bunu böyle düzenlemiştir. Bunu söylemenin popüler bir şey olmadığını biliyorum. Yeremya da kendi gününde popüler değildi. Ben bir popülerlik yarışmasını kazanmayı beklemiyorum. Ticaret odası beni hiçbir zaman yılın adamı seçmeyecek. Beni kovacaklarından eminim. Ama sizlere dürüst bir şekilde bu kitabın, Yeremya kitabının, Tanrı sözünün mesajının ne olduğunu söylemek istiyorum. Tanrı'ya sırtlarını çeviren bir halk, Tanrı'nın da kendilerine sırtlarını çevirmiş olduğunu görecektir. Şimdi bu mesajın üzerinden geçerken bazı önemli noktalara işaret etmek istiyorum. Yeremya 4:22'de şöyle diyor. Halkım akılsızdır, beni tanımıyor. Aptal çocuklardır, akılları yok. Kötülük etmeyi iyi bilir, iyilik etmeyi bilmezler, diyor Rab. Kötülük yapmakta bilge olduğunuza inanabilirsiniz. Dünyanın geri kalan ülkeleriyle ilişkilerimizde çok akıllıca davrandığımızı sanıyoruz. Büyük iş anlamına geldiğimizi sanıyoruz. Doğruluktan başka her şeyde büyüyüz dostum. Evet, sadece doğrulukta büyük değiliz. Ama diğer şeylerde büyüyüz. Tanrı'yı tanımakta çok büyük değiliz. Tanrı kendisini tanıyormuş gibi yapan ama aslında onu gerçekten tanımayan insanların çok akılsız olduklarını söylüyor. Biraz önce aktarma yaptığım makaleyi yazan adam, Tanrı sözü hakkında yazma konusundaki ehliyeti benim millet meclisi raporu ya da başka bir kuruluşun raporunu yazma konusunda olabileceğim kadar ehliyet sahibidir. Gerçek inanlılar olmayan bu ünlü entelektüeller Tanrı sözü hakkında yazma konusunda ehliyetli değildirler. Tanrı'yı tanımıyorlar çünkü ve onun kitabını tanımak için onu tanımanız gerekir dostum. İlginç olan bir insan tarafından yazılan bir kitabı, kitabın yazarını tanımadan okuyup anlamanızın mümkün olduğudur. Bir insan tarafından yazılmış olan insansal bir kitap bir başka insan tarafından anlaşılabilir. Ama eğer kutsal kitabı bilmek istiyorsanız, yazarını tanımanız ve onun sizin öğretmeniz olması gerekmektedir. Sadece Tanrı'nın ruhu, Tanrı sözünü sizin için gerçek kılabilir. Yeremya, halkın belirli günahlarının neler olduğunu söylüyor. 5. bölümde söylüyor bunu. 5. bölüm 1. ayette. Yeruşalim sokaklarında dolaşan, çevrenize bakıp düşünün, kent meydanlarını araştırın. Eğer adil davranan, gerçeği arayan bir kişi bulursanız bu kenti bağışlayacağım. Eski Yunanistan'da ihtiyar filozof Diyojen'in gündüz vakti elinde bir lambayla Atina sokaklarında dolaştığını ve kendisine ne aradığı sorulduğunda dürüst bir insan arıyorum dediğini anımsayacaksınız. Ama bulamadı. Bence Berlin'de, Londra'da, İstanbul'da belki de kendi oturduğunuz şehirde de aynı sorunla karşılaşırsınız. Eğer doğruluk yapan bir kişi bulursanız bu kenti bağışlayacağım diyor Tanrı. İbrahim peygamber neden Sodom ve Gomorra için Tanrı'ya yalvarıyordu? Şehirde 10 dürüst adam için kurtarması için yalvardıktan sonra şehir için dua etmeyi bıraktı. Tanrı şehri bir tek dürüst adam için kurtarabilirdi. Tanrı şehri yok etmeden önce o bir tek dürüst adamı Lut'u şehirden çıkartması gerekiyordu değerli dinleyicilerimiz. Tanrı'nın halkından nasıl söz ettiğine bir bakın. Şehvet düşkünü besili aygırlar, her biri komşusunun karısına küşnüyor. Yeremya 5. bölüm 8. ayet. Günümüzde ulusların en büyük günahı nedir? Cinsel günahtır. Ancak ona bu adı vermiyoruz. Ona yeni ahlak adını veriyoruz. Ama Tanrı zinaya hala günah diyor kardeşim. Söylediği sözler günümüz kültüründe durumun nasıl olduğunu yansıtmaktadır. Kuş dolu bir kafes nasılsa onların evleri de hileyle dolu. Bu sayede güçlenip zengin oldular. Yeremye 5 ayet 27. Kuşağımızda birçok gencin evdeki durumlardan ötürü evi terk ettiğini görüyoruz. Bu gençlerden birçoğuyla konuştum ve bu ayetin olup bitenleri geçerli bir şekilde değerlendirdiğine inanıyorum. Şimdi Yeremye mesajını 6. bölümde toparlıyor. Küçük büyük herkes kazanç peşinde. Peygamberler, kahinler hepsi halkı aldatıyor. 6. bölümün 13. ayeti. Ulusun tümü açgözlülük içindeydi. Ve açgözlülük her ulusun en büyük günahlarından biridir. İnsanlar altın, gümüş, zenginlik, ün ve komşularının karısına tamah etmektedirler. İnsanların tamah ettikleri şeyler bunlardır. Esenlik yokken esenlik esenlik diyerek halkımın yarasını sözde iyileştirdiler. Yeremya 6 ayet 14. Yüzeysel olarak reform vardı. Biraz iyileşme vardı ama bu kanserin üzerine talk pudrası serpip iyileştiğini söylemek gibiydi. insanlar huzur olmadığı halde esenlik, esenlik, barış, barış diyorlardı. Günümüzde de barış hakkında çok şey duyuyoruz ama sanıyorum ki gerçekte son çatışmaya hazırlanıyoruz. Dinle ey yeryüzü! Bu halkın üzerine felaket, kendi kurduğu düzenin sonucunu getirmek üzereyim. Çünkü sözlerime kulak asmadılar. Kutsal yasamı reddettiler. Yeremya 6 ayet 19. Tanrı'nın sözünü reddederek Tanrı'yı reddetmişlerdi. Ve insanlar Tanrı'yı reddettiklerinde bunun ardından her zaman gelen bir şey vardır. Onlara gümüş artığı denecek çünkü Rab onları reddetti. Yeremya 6 ayet 30. Burada kullanılan artık sözcüğü atıkla aynı anlamdadır. Bu yüzden ayet şöyle de okunabilir. İnsanlar onlara gümüş atığı diyecek çünkü Rab onları reddetti. Tanrı Yahuda halkına sizler benim yasamı reddettiniz. Ben de sizi reddedeceğim ve ben sizi reddettiğimde dünyadaki insanlar da sizi reddedecekler diyor. İlginç değil mi? Yeremya peygamberin zamanında böyleydi ve bizim zamanımızda da böyle. Dünyanın her yerinden kendilerine müttefikler, taraflar satın almak isteyen uluslar milyarlarca dolar harcıyor. Ki bunların başında Amerika geliyor. Yine de bu büyük kötü dünyada sevilmiyoruz. Çünkü Dr. McGee'nin de dediği gibi bizler Tanrı'yı reddettik. Ve Tanrı da bizi reddedecek. Bu çok ciddi bir mesajdır dostum ve onu hafife almamamız gerekir.